Ayrım 6. Şeker Kaynana. Girit Masalları. Sayfa 97. İmam ve Diyakoz. Bir defasında imamın biri sultana şöyle der: "Sultanım, ben Tanrı'nın ne zaman ekmek yediğini biliyorum. O yerse sen de yemelisin." Sultan patriği çağırır ve ona şöyle der: "Benim Tanrı'nın ne zaman ekmek yediğini bilen bir adamım var. Sen de böyle birisini bulmalısın. Kimseyi bulamazsan seni 3 gün içinde idam ettiririm, bilesin." Patrik tasasından neredeyse ölecekmiş. "Allah ekmek mi yer? Bunu bileni nereden bulayım?" Diyakoz patriği tasalı görür. Yiyeceği içeceği elini sürmemekte ve son derece huzursuz görünmektedir. Diyakoz sorar: "Neyin var? Neden böyle miyussun?" Zavallı patrik: "Ona bunu söylesin mi, söylemesin mi?" Nihayet şöyle demiş: "Sultan bana Tanrı'nın ne zaman ekmek yediğini bilen birisini bulmamı söyledi. Kimseyi bulamazsam beni idam ettirecek. Tanrı ekmek yer mi?" Diyakoz: "Git ona o adamı bulduğunu söyle," demiş. Patrik sultana gidip "Onu buldum," der. Dördü bir araya gelirler. Diyakoz patriğe "Bana bir kase süt ve bir ekmek getir," der. Ona bir kase süt ve bir ekmek getirirler. Ekmeği paylaştırırlar. Diyakoz imama döner: "Ekmeğini sütün içine doğra," der. İmam ekmeği sütün içine doğradığında Diyakoz "Bize 2 kaşık getirin," der. Ekmeği yerlerken Diyakoz kaşığıyla ötekinin kaşığına vurarak "Kendi ekmeğini ye," der. Diyakoz aynı şeyi birkaç kez daha yapar: "Kendi ekmeğini ye." İmam dayanamaz, sorar: "Sütün içine doğranmış ekmekten hangisinin bana ait olduğunu nereden bileyim?" "Kendi ellerinle doğradığın ve sütün içine attığın ekmeği tanıyamazsan Tanrı'nın ne zaman ekmek yediğini nasıl bilirsin?" "Seni yalancı, Tanrı ekmek yer mi?" demişler diğerleri de. Böylece patrik kurtulmuş, imam idam edilmiş. İman. Bir defasında sultan patriğe şöyle demiş: "İmanlı Hristiyanların dağların yerini değiştirdiğini söylemez misiniz? Ayrıca iyi olduğunuzu da söylersiniz. Eğer iyiyseniz şu dağa söyle, yerinden kalksın, diğer dağın yanına gitsin." 3 gün 3 gece boyunca şehrin bütün Hristiyanları Tanrı'ya dua etmişler. Sonra bir tanesi, bilmem hangisi, patriğe şöyle demiş: "Şehrin falanca yerinde, filanca bölgesinde bir ayakkabıcı yaşıyor. Onun yalnız bir gözü var. Onu getirmelisin." Ayakkabıcıya gitmişler ve onunla konuşmuşlar. Ayakkabıcı şaşırmış: "Benim gibi bir adamın mı gelmesi lazım? Ben ayakkabıcıyım ve sadece işimi yaparım. Tanrı beni nasıl duysun?" Diğerleri ısrar etmişler. Ayakkabıcı dayanamamış, kalkıp onlarla gitmiş. Sultanın önüne varıp diz çöktüğünde dağın birisinin kalkıp ötekinin yanına gittiğini görmüşler. Böylece patrik kurtulmuş ve onunla birlikte diğer bütün Hristiyanlar da kurtulmuş. Çünkü anlatıldığına göre sultan onların hepsini öldürtecekmiş. Dipnot: Hristiyan inancına göre iman dağların yerini değiştirir ya da dağları yerinden oynatır denir. Bu, dağlar gibi iki yüce insanın birbiriyle buluşmasını ifade eder. Kanunları itibariyle bir araya gelemeseler bile yücelikleri onları buluşturur. Türkçe'de yüce davranış, dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur deyimiyle ifade edilir. Yumurta davası. Kaptanın biri bir defasında gemisiyle bir sahil köyünün önünde demir atmış. Köylülerden yiyecek bir şey istemiş. Ona 5 haşlanmış yumurta getirmişler. Kaptan yumurtaları yemiş ama acelesinden yumurtaların parasını ödemeyi unutmuş. Gemisine dönmüş ve tekrar denize açılmış. Ona yumurtaları veren kadın söylenmeye başlamış: "Yumurtaların parasını ödemedi. 5 yumurtadan 5 tavuğum olacaktı. Tavukları kuluçkaya yatıracaktım ve yeni civcivlerim olacaktı. Sonra onlar da tavuk olacaklardı ve her yıl böyle sürüp gidecekti." Aradan uzun zaman geçmiş. Aynı kaptan yine o köyün önünde demir atmış. Kadın gemiyi görünce kaptanı bulmuş. Kaptan ona olan borcunu ödemek istemişse de kadın ondan öyle bir para istemiş ki kaptan gemisini satsa bu parayı ödeyemezmiş. Kaptan büyük bir tasa içinde avukat aramış ve ona akıl danışmış. Avukat ona şöyle demiş: "Bu iş kolay. Ancak duruşma başlamadan önce beni biraz bekleyin. çünkü biraz gecikeceğim. Avukat dediği gibi duruşmaya biraz geç gelmiş. Diğerleri sormuşlar. Neden böyle geciktin? Toprağa ekeceğim hububatı pişirdim. Hepsi gülmüş ve ona şöyle demişler. Pişmiş tohum hiç filizlenir mi? Peki pişmiş yumurtalardan hiç civciv çıkar mı? Mahkemenin kararı şöyleymiş. Kaptan sadece yediği 5 yumurtanın parasını ödeyecektir. Kaptan ve Yılan. Bir adam bir defasında Kıbrıs'a gitmiş ve kaptan olmuş. Ama Kıbrıs'ta bir de yılan varmış. Yılan elektrik yüklüymüş ve insanları yermiş. Kim yaklaşacak olsa onu elektriğiyle yanına çeker, sonra da o insanı bir daha gören olmazmış. Bir akşam kaptan ve arkadaşları bir meyhanede oturuyor, kafaları çekiyorlarmış. Adam akıllı içmişler. Kaptan da iyiden iyiye sarhoş olmuş. Bu sırada söz insan yiyen yılandan açılmış. Sarhoş kaptan arkadaşlarına şöyle demiş. Ben o yılanı öldüreceğim. Birisi içerse çok konuşur. Ama ötekiler bırakmayıp yüklenmişler. Ona sözünü tutacağına dair bir kağıt imzalatmışlar. Kaptan yatmaya gitmiş, uyumuş. Sabah olunca sarhoşluğu geçmiş ve ayılmış. Akşam olanları hatırlamıyormuş. İçki arkadaşlarından biri içeri girmiş ve gülmüş. Bir ikincisi gelmiş, o da gülmüş. Bir üçüncüsü gelmiş, o da gülüyormuş. O zaman kaptan sormuş. ''Neden gülüyorsunuz? Bana mı gülüyorsunuz? Ne oldu?'' ''Dün akşam yılanı öldürmeyi istediğini söylediğin için gülüyoruz.'' Bir başkası da şöyle demiş. ''Bu kağıdı da sözünü tutacağına dair imzaladın. Eğer yılanı öldürürsen, mükafat olarak gemini keçi boynuzuyla yükleyip dolduracağız.'' Kaptan kağıttaki imzasını görünce birden içine bir tasa dolar. Ama ötekilere doğru sözlü bir adam olduğunu göstermek için söylediği şeyi yapmaktan başka çaresi yoktur. Onlardan bir karabina tüfeği rica eder ve şöyle der. Bana getirebildiğiniz kadar cam kırıkları, çivi ve demir parçaları getirin. Tüfeği bunlarla dolduracağım. Kaptan karabinasını doldurmuş ve yılanın yerini kendisine göstermelerini istemiş. Bir keçi boynuzu kovuğunda saklanan yılanı göstermişler ona. Adam ateş edilmeye hazır karabinayı almış ama yılan onu kendine doğru çekiyormuş. Kaptan tam önüne geldiği sırada yılan ağzını açmış ve adam da tetiği çekmiş ve yılanı öldürmüş. Ama kalbi bu korku ve heyecana daha fazla dayanamamış ve o da oracıkta düşüp ölmüş. Böylece Kıbrıslılar sürülerini ve sahip oldukları her şeyi yılandan kurtarmışlar. Kaptanın gemisi keçi boynuzu ile yüklenip doldurulmuş ama kaptanın kendisi ölmüşmüş artık. Dipnot, insanların da bu yılan gibi hükmederek insanlara eziyet ettikleri olur. Onlara karşı ruhen silahlanıp üstlerine gitmek yerine, bence yumuşak sözlülük ve davranışla muamele edip onları yumuşatmalı ve iyi huyluluğa, iyiliğe davet etmek daha doğru olur. Siyahi ve Allah Baba. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar bir kralla bir kraliçe varmış. Günün birinde bir kızları olmuş. O zamanlar köle çocuklar satın alınabiliyormuş. Siyah Arap çocuklar. Kral köle pazarına gitmiş ve bir siyah Arap oğlan satın almış. Onun sırtına bir damga yaptırtmış ve saraya getirmiş. Siyah Arap çocuğu orada kralın kızcağızıyla birlikte büyümüş. Daha sonra kralın kızını okula götürüp getirmiş. Kız yetişmiş, genç bir kız olmuş. Kızının evlenme yaşı geldiğinde babası onun kimle evleneceğini duymak için falcılara başvurmuş. Falcılar krala şöyle demişler. Kral kızı bir siyah Arapla evlenecek. Kral hemen ölçüp biçmiş. Yoksa benim saraydaki Arap olmasın bu? Kızımla o mu evlenecek? Onu hemen saraydan uzaklaştıracağım. Bir süre sonra kral siyah delikanlıya yüklüce bir miktar para ve bir at vermiş ve ona şöyle demiş. Yola çık. Allah babayı ara ve ona kızımın hangi erkekle evleneceğini sor. Delikanlı atına binip uzaklaşmış. Yolda hamur yoğuran bir kıza rastlamış. Kız sormuş. Nereye gidiyorsun güzel delikanlı? Delikanlı, kralım beni Allah babaya kızının hangi adamla evleneceğini sorayım diye gönderdi. Bunun üzerine kız ondan rica etmiş. Ona beni ne zamana kadar zengin tutacağını, ne zaman tekrar fakir yapacağını sorar mısın? Delikanlı, ona soracağım diye cevap vermiş. Sonra atına binip yoluna devam etmiş. Yolda bir köre rastlamış. Kör ona, merhaba delikanlı, nereye gidiyorsun diye sormuş. Delikanlı yanıtlamış. Kralım beni Allah babayı aramam ve kızının hangi adamla evleneceğini sormam için gönderdi. Kör ona şöyle demiş. Ona benim ne kadar kör kalacağımı da sorar mısın? Delikanlı, ona soracağım demiş. Atı sürmüş, gitmiş. Yolda yine bir adama rastlamış. Adam, nereye gidiyorsun güzel delikanlı? Kralım beni Allah babaya kızının kiminle evleneceğini sormam için gönderdi. Ona benim için daha ne kadar toprağa çakılı kalacağımı soramaz mısın? Yazın kuruyup canımı acıtıyor, kışın ise üşüyorum. Delikanlı ona da, soracağım demiş. Delikanlı atıyla yoluna devam etmiş ve nihayet Allah babanın huzuruna gelmiş. Ona şöyle demiş. Kralım beni, kızının hangi adamla evleneceğini bana söylemeni rica etmem için gönderdi. Allah baba, seninle demiş. Bir kız da onu ne zamana kadar zengin tutacağını ve ne zaman tekrar fakir yapacağını söylemeni rica etti. Söyle ona, ne kadar verirse o kadar çok zengin olacak. Bir başkası onu ne kadar kör bırakacağını ve tekrar ne zaman ışık göreceğini söylemeni rica etti. Söyle ona, neredeyse orayı elleriyle kazsın. O zaman yerden su çıkacak. Bu suyla gözlerini yıkasın. Tekrar ışığa kavuşacak. Ama bir üçüncüsü için onu daha ne kadar toprağa saplanmış halde bırakacağını sormam lazım. İntizar edip küfür ettiği müddetçe orada toprağa saplanmış halde kalacak. Ondan sonra delikanlı geri dönmek için yola çıkmış ve toprağa saplı adamın yanına uğramış. Hoş geldin delikanlı. Allah baba beni burada ne kadar tutmak istediğini sana söyledi mi? İntizar edip küfür ettiğin sürece orada saplı kalacakmışsın. Adam bunu duyunca yeniden intizar etmiş ve o anda yer açılmış ve adamı yutmuş. Sonra delikanlı tekrar körün yanına gelmiş. Kör ona, merhaba benim iyi yürekli arkadaşım, Allah babayla benim için de konuştun mu? Demiş. Evet, orada oturduğun yerde toprağı ellerinle kazmalısın ve topraktan çıkan suyla yıkanmalısın. Ondan sonra yine görmeye başlayacaksın. Ama ben kazamam ki, nereyi kazmam gerektiğini göremiyorum. Lütfen atından in de benim yerime sen ellerinle kaz. Delikanlı atından inmiş ve orada körün oturduğu yeri kazmaya başlamış. Elleriyle kazarken topraktan su fışkırmış. Suya dokunduğunda ellerinin beyazlaştığını görmüş. Suyla bütün vücudunu yıkamış. Bütün vücudu beyaz olmuş. Kör de gözlerini yıkamış ve yıkar yıkamaz da yeniden görebilmeye başlamış. Sonra delikanlı yine atına binmiş ve yoluna devam etmiş. Yolda ilk kez konuştuğu kızın yanına gelmiş. Kız onu selamlamış. Selam sana güzel delikanlı. Allah baba benim hakkımda sana ne söyledi? Allah baba verdiğin müddetçe daima daha zengin olacağını söyledi. Sonra kralın olduğu şehre gelmiş. Ama şimdi kralın yanında yetişen o siyahi Arap olduğunu ona kanıtlayabilecek miymiş? Hemen kralın huzuruna çıkamamış. Çünkü kızıyla evlenmemesi için kralın kendisini uzaklaştırdığını anlamışmış. Düşünüp taşınıp şu karara varmış. Beni görse de tanımaz. Çünkü o zaman siyahtım, şimdi beyazım. Delikanlı saraya gidip kralla görüşmekten vazgeçmiş ve ticarete atılmış. Bir süre sonra zengin, itibarlı bir tüccar olmuş. Makul ve akıllı bir insanmış. Kral artık kızını evlendirmek istiyormuş. Kime danıştıysa hemen hemen herkes ağız birliği etmişçesine, ''Burada yaşayan şu tüccardan daha iyi birini bulamazsın. O mükemmel bir insandır.'' demişler. Kral kızının siyahi karısı olması böyle olmuş. Siyahi karısına şöyle dermiş. ''Seni okula götürüp getirirken, seni korurken beni nasıl da üzmüştün hatırlıyor musun?'' Bunu ona sık sık söylermiş. Günün birinde kız babasına gitmiş ve bunu ona anlatmış. ''Kocam, seni okula götürürken beni nasıl da üzmüştün hatırlıyor musun?'' diyor. ''Ama ben onu daha önce hiç görmedim.'' O zaman kral kızının kocasını çağırmış ve ona sormuş. ''Kızıma söylediğin şey de ne demek oluyor?'' Delikanlı yanıtlamış. Tabii ki onu ben okula götürür getirirdim. Beni satın aldığında kızın daha yeni dünyaya gelmişti. Beni sen satın almadın mı? Ben bir köle değil miydim ve sen beni evine getirmedin mi? Bak, yaptırdığın damga hala duruyor. Masal burada bitiyor. Ama güzel bir rüya değil mi? Lot, gerçek olay. Abraham evine misafir gelmez ve onlarla oturup yemezse yemek yemezdi. 3 gün boyunca evine misafir gelmedi ve o da bir şey yemedi. 3 gün sonra evinin önüne çıktığında uzaktan 3 atlının gelmekte olduğunu gördü. Karısına şöyle seslendi. ''Yemek hazırla, suyu kaynat.'' Abraham'ın karısı yemek pişirdi ve kaynaması için suyu ocağa koydu. Yemek hazır olduğunda ve su kaynamaya çıktığında adamlar geldiler. Sofra kuruldu ve hep beraber oturdular. Abraham misafirlerine nereye gitmek istediklerini sordu. ''Pentapolis'i mahvetmeye gidiyoruz.'' ''Orada kime gidiyorsunuz? Kimin evine?'' ''Yeğen Lot'un evine gidiyoruz.'' Atlarına bindiler ve yollarına devam edip Lot'un evine vardılar. Lot, böyle 3 güzel delikanlının evine geldiğini görünce korktu. Büyük bir tasa kapladı içini ve kendi kendine şöyle düşündü. ''Bana gelen bu delikanlılar, bu şehir ahalisinin üzerine felaket getirmek için geldiler. Çünkü Pentapolis ahalisi yalnız kadınlarla memnun olmazdı. Erkek de isterlerdi. Bu onların günahıydı ve bundan dolayı Allah onları yok etmek istiyordu. Pentapolisliler 3 gencin Lot'un evine girdiğini görüp hemen oraya koşuştular. Delikanlılarla beraber olmak istiyorlardı. Ama o anda Lot'un evinin önünde üzerlerine bir yıldırım düştü ve yanarak öldüler. Melekler, çünkü delikanlılar melektiler, neden geldiklerini söylediler. Pentapolis'i yerle bir etmeye gelmişlerdi. Bunun üzerine Lot onlara şöyle dedi. ''Şehirde 100 doğru ahlaklı insan bulunursa yine de şehri yok eder misiniz?'' ''Hayır.'' Lot giderek ilk söylediği bu sayının altına inmeye başladı. 100'den 10'a, 10'dan 5'e. Ya hepsi 5 kişi ise? O zaman da şehri yıkmayız. İçinde 5 tane bile ahlaklı insanın bulunmadığı bir şehir tasavvur edilebilir mi? Lot, ya 5 kişiden daha az bulunursa? O zaman şehri yok edeceğiz. Sen ne istersen birlikte götürebilirsin. Çocuklarını, karını ve daha ne lazımsa alır kaçarsın. Ancak ne duyarsanız duyun, sakın dönüp arkanıza bakmayın ve tereddüt etmeden ilerlemeye bakın. Yola düşerler. Ancak Lot'un karısı merak eder. Dönmüş olmamak için eğilir ve bacaklarının arasından şehre bakar. Bakar bakmaz da bir tuz sütununa dönüşür. Lot, çocuklarıyla koşarak yoluna devam eder ve epey gittikten sonra dururlar. Lot, mola yerinde yanında bulunan şaraptan o kadar çok içer ki sarhoş olur. Lot'un kızları bütün erkeklerin öldüğüne inanmaktadırlar. Sarhoş Lot kızlarıyla yatar. Her defasında onların karısı olduğunu zannetmektedir. Bir süre sonra kızlarının hamile olduğunu görür. Onlara sorar. ''Kimden hamilesiniz?'' ''Senden.'' Her ikisi de ondan nikah yüzüklerini çalmışlardır. Birisi bir yüzüğünü, diğeri de öteki yüzüğünü. İkisi de Lot'a yüzüklerini gösterirler. O vakit Lot günah işlediğini anlamıştır. Lot yola çıkar ve amcası Abraham'a gider ve ona şöyle der. ''Amca, ben günaha girdim. Büyük bir günah işledim. Nasıl kurtulabilirim?'' Abraham ona şöyle der. ''Ararat dağına git. Orada kurumuş ağaçlar vardır. Ürdün'e gider, oradan su alıp bu kurumuş ağaçları sularsın.'' Tekrar yeşerirlerse günahın affolmuş demektir. Ama yolda biri karşına çıkar da senden su rica ederse ve sen de ona içmesi için verirsen dikkat et. Kalan suyu mutlaka yere dökmelisin. Sonra yeniden su almak için Ürdün'e gidersin. Şeytan Lot'a sadece bir teste suyu salimen ağaçların bulunduğu yere getirmesi için müsaade eder. Ondan sonra her defasında hemen hemen hedefine ulaşmak üzereyken şeytan karşısına çıkıp ondan su ister. Lot ona su verir, kalanı döker ve yeniden Ürdün'e döner. Bu böyle hemen hemen 1 yıl sürer. Lot 1 yıl boyunca ızdırap çeker. Artık öylesine yorulmuştur ki su taşıyamaz olmuştur. Yine amcası Abraham'a gider ve ona şöyle der. ''Amca, bitkinim. Artık yapamıyorum. Birisi sürekli karşıma çıkıyor ve suyu hedefe ulaştıramıyorum.'' Abraham sorar. Oraya hiç su götüremedin mi? Sadece ilk testiyi. Git ve bir bak. Lot gider ve bakar. Su verdiği ağaç yeşermiştir. Taze sürgünleri vardır. Lot tekrar amcasının yanına döner ve ona ağacın taze sürgünleri olduğunu söyler. Abraham yeğenine şöyle der. Eh, artık günahın affoldu. Daha sonra bu ağaç dallı budaklı büyük bir ağaç olmuştur. Uzun zaman sonra kendilerine bir ev yapmak isteyen insanlar bu ağacı kesmişler ve tavan kirişi olarak kullanmak istemişlerdir. Yukarıdan duvarı ölçmüşler. Aşağıda ağacın gövdesini ölçtüklerinde yeterince uzunmuş. Tavan kirişi yapmak için ağacın gövdesini yukarı, duvarın üzerine çıkardıklarında ise kısa gelmiş. Bir işe yaramıyor deyip ağacın gövdesini atmışlar. Yoldan bir fahişe geçiyormuş. Gelip ağacın gövdesinin üzerine oturmuş ve ağacın gövdesi onu yakmış. Fahişe şöyle bağırmış. O, üç defa kutsal ağaç, nasıl da yakıyorsun? Aslında üç defa lanet olası demek istemişmiş. Ama Allah ağaca kötü bir şey söylenmesini istememiş ve böylece kadına üç defa kutsal ağaç dedirtmiş. Ama Yahudiler ağaca hürmet etmemişler, daha sonra onu İsa'yı çarmıha gelmek için kullanmışlardır. 6. ayrımın sonu, sayfa 113.